Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci bizlerle birlikte. Fatih hoş geldin yayınımıza.
Günaydın, hoş bulduk.
Şimdi aslında tabii bir tarafıyla seçim öncesindeki son işlem günü. Dolayısıyla hani piyasalar açısından önemli bir gün o açıdan bakıldığında, hani kendi pozisyonunu uyarlamak için bugüne kadar uyarlamadıysan elbette son gün. Daha sonrasında da zaten bayram tatili var. Dolayısıyla aslında hani yarım günü var, tam günü var falan, bir buçuk gün, bir sonraki haftada işlem günü var ama hakikaten kendini ne yapacaksan önümüzdeki hafta yapıp bir 10 gün nadasa bırakmak pozisyonu gibi bir süreçle de karşı karşıya kalacak yatırımcılar. Ben istersen şöyle bir başlangıç itibariyle sana sorayım. Pazartesi günü geldin, seçim sonucu A oldu, davranışın değişir mi? B oldu, davranışın ve bakışın değişir mi?
Evet, son birkaç haftaki gelişmeler sonrasında benim davranışım değişmeyeceği ortaya kondu. Çünkü şundan dolayı, geçen hafta da konuşmuştuk. Merkez Bankası'nın 500 bas puanlık politika faizi artırışı ama o koridor genişlemesiyle beraber efektif anlamda 650 bas puanlık faiz artışı ezber bozan bir harekette. Seçimden önce faiz artmaz bu ülkede söylemini yerle bir ettiğinden dolayı bu seçimden sonra da seçim sonuçları siyasi anlamda ne olursa olsun bunun ekonomi politikalarına yansımasının olmayacağını, yani politikaların aynı düzenle devam edileceğine inanış kuvvetli olduğundan dolayı bence pazartesi günü geldiğimiz zaman çok büyük bir piyasa yansıması olmaz. Ancak ve ancak İstanbul başta olmak üzere çok büyük bir fark olmaması koşul altında.
Çok büyük bir fark olursa ne olur?
O zaman şöyle diyeyim, yani ben yine ekonomi politikalarına bir değişik olacağını düşünmüyorum. Çünkü o konuda hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Bakan Mehmet Şimşek bunu dile getirdiler ama Türkiye'de siyasi ortam şöyle yorumlanır. Eğer bir sonuç büyük bir farkı işaret ederse bu ondan sonraki gelişmelerde bazı yeni beklentileri gündeme getirebileceğinden dolayı siyaset biraz ısınabilir. Ama onu da beklemiyorum. O yüzden ben pazartesi günü açıkçası sabah geldiğim zaman hani bu akşam giderkenki kafamdaki düşüncelerin ekonomik anlamda çok değişmeyeceği kanaatindeyim.
Dolayısıyla aslında tabii seçim önemli bir faktör. Siyasi sonuçları itibariyle önemli sonuçlara gebe bir seçim. Hani yerel seçim olmasına rağmen önemli sonuçlar da doğurabilecek bir seçim. Fakat son iki hafta içerisinde hem Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar hem Merkez Bankası'nın biraz önce senin de bahsettiğin gibi attığı adımla birlikte hani yeni bir ekonomik anlayışın sanki biraz daha berkitildiği bir ortam var. Yani hani dolayısıyla seçim sonrasında ne olursa olsun burası bu şekilde devam edecek. Hani bu algıyı yeterince nakşedebildi mi ekonomi yönetimi ve siyasi irade? Belki biraz buna bakmak gerekecek. Ne kadar sürer sence bunun teyidini almak?
Şimdi Bakan Şimşek başından beri net bir şekilde bunu söylüyordu ama siyasi kanattan net ve katı bir şekilde bu destekle ilişkin mesajlar gelmiyordu ta ki iki haftaya kadar. Ama son iki haftada ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın mitinglerde bile açık açık bunları dile getirdiğini gördük ki hep derdik yani o desteğin oradan geldiği ortaya çıkarsa piyasanın ikna olması da daha kolaylaşır diyorduk. Yani ben bu hafta birkaç yerde ve çok net duydum. Mesela şöyle bir ifadesi var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Diyor ki arkası dolu olmayan maaş artışlarının kısa süre zaten eridiğini hep beraber şahit olduk diyor. Ya bu bende şu fikri uyandırıyor. Sene başından dediği gibi 6 ayda bir sürekli maaş zamlarının doğru olmadığını bile aktarmaya çalıştı. Ve bunu seçim meydanında yaptı. O yüzden bence piyasalar ikna olmaya başladılar. Yani bu ama yine de hani bir kerteriz aldık biz bu seçimi. Seçim sonrası bir bakalım. Ben bir iki hafta yine piyasalar bunu bir ölçer.
Hani böyle bir bayram sonrasına kadar falan, doğru mu?
O yüzden de ben geçen hafta da söylemiştim. Ben Nisan ayının ikinci yarısında yani bayram tatili döndükten sonra bu politika devam edeceğine inanıyorum. Ve böyle olduğu için de piyasa bunu ikna olur. Bir de bunun üzerine geride kalan Moody's ve S&P'den not artışı gelerek bu teyit edilir. Bir husus var. Bak çok cılız bir şekilde şu an gündemde ama ben dün borsada etkili olduğunu düşünüyorum. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun bu IMF ile ilgili bir açıklaması vardı. Hiçbir duymadım bununla ilgili gerçeği.
Yalanlandı da sonra
ama en azından yani bu bir de şeyi söylüyor aslında. Yani Türkiye'nin ortodoks politikalara bağlılığı o kadar net hale geldi ki bununla bile hani pekişebilecek noktaya geldi. Ben o yüzden bayram sonrasında Türkiye'nin yavaş yavaş yatırımcı iştahının da artabileceğini, bunun geride kalan reyting kuruluşlarıyla desteklenebileceğini ve sonuçta da bizim geçen ay yaşamış olduğumuz atak sonrasında normalleşmenin düşünülür biraz daha hızlı olabileceğini düşünmeye başladım.
Şimdi tabii o atak üzerine biraz konuşalım mı? Çünkü aslında biz uzunca bir süredir Türkiye'deki döviz girişi ve çıkışı arasındaki dengenin Haziran seçiminden farklı olduğunu, özellikle döviz talebini doğurabilecek olan faktörlerde ithalat dengesinin aslında lehte geliştiğini, dolayısıyla Türkiye'nin cari açının 6-6,5 milyar dolarlardan aylık 2,5 milyar dolarlara gerilediğini, aynı zamanda Türkiye'de bankaların sendikasyonları yenileme oranı, şimdi yavaş yavaş gelen sekürtizasyonlar, reel sektörün ihraçlarıyla birlikte yurt dışından daha uygun maliyetle kaynak bulabildiğini, dolayısıyla aslında döviz giriş çıkış dengesi üzerinde bir sorun olmadığını, sorunu yaratan ana faktörün içerideki oyuncuların seçim sonrasına dönük kur beklentisiyle oluştuğunu aktarmıştık. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bunun üzerine bir 5 puanlık faiz artırımı artı 3 puanlık marj. Yani aslında fiili 5, de facto ihtiyaç halinde 8'e çıkabilecek bir faiz artışı geldiğini gözlemledik. Bu kur konusundaki beklentilerin özellikle seçim sonrasında sönümlenebilmesi adına ne ifade eder? Gel biraz tartışalım.
Evet. Şimdi önce şu tespiti yapalım. Bizim piyasaların ana oyuncusu, ana belirleyicisi, direksiyonda oturan kısım son 10 yılda çok net değişti. Bundan 10 sene önce yabancı yatırımcı burayı belirlerdi. Yani yabancı buraya bir giriş yapıyorsa bizim piyasa ralli ederdi. Yabancı çıkış yapıyorsa bizim piyasada sert bir satış dalgası ortaya çıkardı. O yüzden yabancı yatırımcı değerliydi ve yabancı yatırımcı ikna etmek ya da onu yönlendirmek üzerine politikal dizayn edilirdi. Ama son 5 sene içerisinde yabancının çıktığı piyasada o boşluğu yerli yatırımcı doldurdu. Ve yerli yatırımcıyı da öyle sofistikasyonu yüksek olarak düşünmeyin. Yani bizim yurt içi yerleşikler dediğimiz taraf devreye girdi ve onun davranışları da her zaman rasyonel olmaz.
Zor değişir.
Ve bu noktada bir şey söyleyelim. Bence yani kendisi bir ekonomist olmamasına rağmen psikolog olması ile dünya tarihinde ilk Nobel Ekonomi ödülünü alan Daniel Kahneman dün vefat etti. Kendi huzur içerisinde uyumasını benim için çok önemli bir şahsiyettir çünkü benim
insanın rasyonelliğini sorgulamış.
Aynen. Benim akademik hayatımda da çok etkisi var davranışsal ekonomi anlamında. Her zaman rasyonel kararlar vermiyoruz. Biz geçmişte yaşanan bir olayı baz alıp onun da gelecekte aynı şekilde yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bu rasyonel olması şart değil. Biz buna anomali diyoruz. Anomali kural dışılık demek ve kendinizden hareketle bir örnek vereyim. Yani Daniel Kahneman'dan getireyim. 2023 Mayıs seçiminden sonra döviz kuru sert yükseldi. Kalıp değil mi? Net bir şekilde kalıp. Yine seçim var. Yine seçimden sonra kur sert bir şekilde yükselebilir. Bu bir anomali. Bu bir kural dışı. Hiçbir mantığı yok. Hatta sen anlattığın üzere ortam değişik vaziyette ama...
Kur o zaman gitmiyordu. Şimdi de gitmiyor. Evet ama o zaman faiz 8,5'tu. Şimdi 50.
Evet. O zaman yabancı yatırımcı Türkiye ile ilgili konuşmak dahi istemiyordu. Şimdi dediğin gibi yani borç tarafında, kredi tarafında, tahvil tarafında burada ciddi bir alaka var. Türkiye raporları sene başından beri oldukça pozitif yazılıyor. Yani ama işte bak ya, anomali bu demek. Kural dışılık bu. Yani onu kalıp aldı, bu kalıba yerleştirdi ve bunun üzerine gitmeye çalıştı. Şimdi tabii bu bir atak. Spekülatif atağın her zaman için rasyonel olması şart değil ama spekülatif atağı besleyen ve tetikleyen bazı unsurlar da var. Şimdi orada iki tane sıkıntı yaşandı. Yani onu biz geçen toplantıda söyledik, tekrar onu vurgulayayım. Birinci sıkıntı şöyle bir şey oldu. Hafize Gaye Erkan ve Fatih Bey arasındaki o dönüşüm sürecinde Merkez Bankası sinyal açısından piyasaya çok doğru mesajları veremedi kanaatindeyim. Somutlaştırayım. Aralık ayında mevduat faizleri %50 civarındaydı, çıplak mevduatlar. Biz Ocak ayında 40'ın altını duymaya başladık.
38 falan gördük.
Aynen. Şimdi bu bir kez bir sorun idi. Yani çünkü bu neydi? TL tutmanın getirisi, TL mevduat faizi ise bir ay içerisinde bunun 50'lerden 30'ların sonuna geliyor olması. Hele seçime giderken acaba Merkez Bankası gevşiyor mu söylemini beraberinde getirmesi birinci sıkıntılı tabloydu. İkinci sıkıntılı tablo ise ya bakın biz yeni ekonomi yönetimini desteklerken ki ben yani Haziran ayından beri destekledim ve hala desteklemeye devam ediyorum. Ama Mart ayı başında piyasada kur biraz yukarı gidince o eski alışkanlıklara dönüp bankalara döviz satmayın tarzı bir tavsiye birdenbire tabloyu değiştirdi. O ne oldu? Bankaya döviz almak için giden kurumsal yatırımcı bankadan döviz alamayınca kapalı çarşıya gitti. Kapalı çarşıda kur yukarı geldi, makas açıldı. Bu makas sosyal medyaya yansıdı ve o anomaliyi destekleyen olgu haline geldi. Yani ortada bir anomali var. spekülatif atak var ama bu atağı destekleyen iki tane de olgu var. O
yüzden... Hatta buna şunu da ekleyebiliriz. Yani bankalar da alım satım arasındaki marjı açmaya başlayınca bu sefer sen dövizini satmaya niyetliysen bile tabii, sattığında aynı fiyattan yerine koyamayacağın veya marj açmış olacağın için senin satışını da engeller hale geliyor. Evet, yani evet, sadece kapalı çarşı tarafı değil, bankaların kendi alım satım marjlarını açması da burada etkili oldu. Yani o da anladığımız kadarıyla bu işin anomali taraflarından bir tanesini oluşturdu.
Kesinlikle öyle. Yani açıkçası hep ben şunu söylerim. Yani iyi bir iktisatçı ya da iyi bir politika yapıcı, yani bunun para politikası da olabilir, maliye politikası olabilir, İşin psikolojisini, işin matematiğini bilmiyorsa bu işler sıkıntı oluyor genelde. Yani o psikolojik etkileri orada düşünmek lazım. Aslında adımların yıllardır dolarize olmuş bir ekonomideki insan davranışlarında nasıl karşı bulacağını düşünmek lazım. Neyse, böyle bir hata yapıldı ama hatadan çabuk dönüldü. Ama şöyle bir şey oluyor. Siz doğru tedaviyi zamanda uygulamazsanız, gecikmeli uyguladığınız zaman daha yüksek dozda ve daha yüksek süre uygulamanız gerekiyor. O yüzden şok bir tedaviyle karşı karşıya kaldık. Yani önce o kredilere gelen sınırlama, ki hatırlayan ay ortası da devreye girdiği zaman o %2-2,5'lık sınırı birçok banka aşmıştı ya da aşmaya yakındı. O yüzden sizin geçen haftaki dergi başındaki bir sımsıkı benim de el freni çekme durumu ortaya çıktı. Dün gelen rakamlara baktığımız zaman ihtiyaç kredileri %80'lere gelmiş durumda. Birinci, hani o doz aşım hikayesi orada oldu. İkincisi ise faiz noktasında oldu. Gerekli miydi? Gerekliydi. Kredibilite test etmesi için yapılması lazım mıydı? Lazımdı. Sonuç verecek mi? Vereceğini söyledim ama bir sorun var. O da ne pahasına? Bunlar ortaya çıktı. Ben reel kesimde son bir haftadır, son iki haftadır o el freni çekmenin getirmiş olduğu emniyet kemerinin göğsü incitmesi ve vücudun öne gelme sendromuyla karşı karşıya kalktığını görüyorum. Bu biraz daha devam edecek. O yüzden bizim bundan sonra konuşacağımız kısım bence makro istikrarı sağlarken mikro tarafta ne kadar bir tahribatla karşı karşıya kalacağımız.
Çok güzel yere geldik ama buraya geçmeden önce son bir şey daha sorayım sana. Tabii biraz önce bahsettiğin gibi hani faiz artışlarından sonra özellikle 50'lere doğru gitmiş olan mevduat faizin daha sonra 38'lere gelmesi likiditeden kaynaklı. Evet. Likidite kanalını bozan şeylerden bir tanesi bankalarla yapılan swap işlemlerinin kademeli faiz artırımları nedeniyle yarattığı ekstra likidite. Evet. Dolayısıyla aslında bakacak olursak Mart ayı başı itibariyle Merkez Bankası biraz daha kendi likiditesini kontrol etmeye ve daha sonrasında da bunu sıkmaya başlamış gibi görünüyor. Bu arada elbette rezerv verdi. Yani o talebi karşılamak için de bayağı ciddi, yaklaşık 25 milyar dolar civarında bir rezerv verilmesiyle karşı karşıya kalındı. Aslında bunu yine Haziran dönemine dönüp ondan sonraki iletişim çerçevesinde değerlendirecek olursak, yani ta daha geriye gidip 2019 döneminden başlayan rezerv verilmesi, işte son 2,5 sene içerisinde sürekli rezerv üzerinden piyasaya müdahale algısı da vardı ya işin içerisinde. Onu tamir etmek için herhalde biraz daha fazla rezerv üzerinden iletişim kurgulamaya başlamıştık. Dolayısıyla hani swap'la gelen rezervi çok fazla ön plana çıkartınca swap bittikten sonra giden rezervi açıklamak da çok kolay olmuyor. Üstüne talep de geliyor. O talebi de karşılayınca ekstra rezerv gidişi de söz konusu oluyor. Hani hepsini alt alta koyduğumuzda rezerv seviyesi üzerinden de bir noktada bir dönüş beklemek gerekir mi? Ne dersin?
Aynen öyle. Ama bu anlattığın hikaye şöyle aklıma geldi. Hani derler ki, yani halk oyunda ya da halaya yanlış adımla başlarsan geri kalan hep yanlış devam eder. Yani bir kez o bahsettiğin hani rezervi doğru tanımlamayıp ortaya bir rakam koyunca, sonra orada bir bozulma olunca ortaya negatif bir tablo çıkıyordu. Halbuki bak, orada da bir anomali var. Onu da paylaşayım sizinle. Şimdi hani rezerv aslında basit bir olay ama biz o kadar çetrefilli hale getirdik ki yorumlamakta zorlanıyoruz. Tamam, net, brüt.
Yani normalde rezerv kullanmak için değil ya. Normalde rezerv tabii. Kullanmamak üzere biriktiriliyor orada. Yani caydırıcı yani. O kadar güçlü gerekiyor. Olacak ki caydırıcı olacak, onu kullanmaya izin
olmayacak.
Mesela
bak şimdi bu swap hariç net döviz pozisyonu diye baktığın zaman sanki seçim 2023 Mayıs seçim öncesi seviyesine gelmiş gibi görünüyor. Aslında pek de öyle değil. Ya onu da şöyle anlatayım ben size. Şimdi Merkez Bankası aslında döviz varlık ve döviz yükümlülükleri, hatta bu döviz değiştirme, yabancı para varlık ve yabancı para yükümlülükleri, çünkü içinde bir altın var. Şimdi bunun arasında aslında yabancı para yükümlülüklerinin çoğunun vadesi çok uzun. Hatta bir kısmı sonsuz, yani zorunlu karşılıklar, yani herhalde değil mi, bankalar devam ettiği müddetçe. O yüzden teorik olarak Merkez Bankası likit olan yabancı para varlıklarını eksiye getir, yani satabilir ve pozisyon eksiye gidebilir. Tamam, bunu gördük. Biz Merkez Bankası bunu gördük, yani hep eksiyle gidiyoruz. Şimdi burada kritik nokta, Merkez Bankası hangilerini kullanamaz? 3 tane kullanamayacağı alan var. Bir IMF parası, SDR. İkincisi yabancı merkez bankanın yapılan swaplar, çünkü öyle bir para yok zaten. O bir blokajla gelen. Üçüncüsü yabancı merkez bankaların mevduatları. Hiç oraya gitmeyelim. 70'te yasa değişikliği de yapılmıştı bununla ilgili. Bu üçünü çıkardığımız zaman şöyle bir şey görüyorum ben. Mayıs 2023'teki seviyenin şu an 28 milyar dolar üzerindeyiz. O yüzden rezervle ilgili benim bir endişem yok. Ama tabii rakamları bu kadar gündeme getirirsek orada endişe ortaya çıkıyor. O da bir anomali. Şimdi dediğin noktada rezerv birikmesi lazım bundan sonra. Madem ki rezerv üzerinden bir politika ortaya konuldu ya da rezervler bir gösterge haline getirildi. Ben Nisan ve Mayıs aylarında Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de bu politika düzlemini kullanacaktır. Tabii çok spekülatif ataktan yeni dönüyoruz. Hemen bunu beklememek lazım ama...
Talebin azaldığını görüyor musun peki?
Kurumsal talep azaldı. Zaten NDF'lerden bunu net bir şekilde görüyoruz. Bireysel talep de azaldı. Bunu da şuradan görüyoruz. Çarşıdaki fiyatla bankarası fiyat arasındaki fark azalmaya başladı. Biz Ağustos'tan beri ilk kez haftalık bazda deval hızını eksiyle gördük geçen hafta. Ama iki hafta önce öyle yüksektik, onu dengelemeye başladı. Yani birdenbire U dönüşü olmaz ama bir dengelenmeyle karşı karşıyayız. Ben bir şey bahsettim. Bayram tatiline giderken orası 9 gün bir tatil. 9 günün carry trade, yani carry trade'den kastım Türk lirasının sunmuş olduğu faiz avantajının hatırı sayılır kadar yüksek olduğunu düşünüyorum. O yüzden o süre ve döndükten sonra da doğru politikalar, iki şey bekliyorum doğru politikalar. Yani her şey yapıldı, bence iki şey kaldı. Birincisi maliye politikası. Maliye politikasından bir şey gelmesi gerekiyor. Vergiler gelecek, harcama azaltması falan gelecek. Keşke bu bir program dahiline gelse. Yani bir sabah uyandığımız zaman vergiler artmış değil, bir program olsa, programın iki bacağı da çalışsa. Yani programın harcama kısmısı da çalışsa, vergi artışı çalışsa, bir de yanını gelirler politikası dediğimiz Mayıs zamlarının olmayacağı çalışsa, bu birinci paket. İkincisi ise perakende tarafında kredi kartı taksit düzenlemesi. Bunları da bir ara görürsek bence bayram dönüşünde rezerv birikmesi de başlar ve yaza girerken nispeten daha iyi bir rezerv, ki turizm geliyor falan derken ben imserim yani gördüğün gibi.
Bu dönem dövize dönmüş olan yatırımcıların bir bölümünün yeniden TL'ye dönme olasılığı, kur gitmeyecekse. Gidecek mi bu arada sence kur, yani onu da sorayım sana.
Şu, onu da şöyle yorumlayalım.
Yani rezerv biriktirecekse bu, evet, talebin azalmasından kaynaklanan girişleri biriktirmek yoluyla mı olacak? Yoksa hakikaten biraz o beklenti gerçekleşmediği için döviz bozumuyla mı gerçekleşecek? Evet.
Şimdi döviz bozumunun olması biraz zor. Çünkü öyle bir katılık var ki yani, hani bu insanları bozduramazsınız. Biz istediğimiz kadar burada söyleyelim. Çünkü dönüp son 7 seneye bakarlar, döviz bozmayanlar hep mutlu olurlar bu işten. O yüzden o biraz geç gelecek. Ama şöyle bir can yanma olayı olabilir. O da döviz kurundaki yükseliş sınırlı kalacak. Ama diğer taraftan %50-60 bandında mevduat faizleri olunca oradaki faiz kaybı hakikaten bir can atıcı etki doğurabilir. Ama benim asıl gördüğüm hikaye, Merkez Bankası'nın ihracattan, turizmden gelmiş olduğu dövizleri satmaması durumunda ortaya çıkacak bir birikmeyle karşı karşıya kalacağız. Ben o döviz bozulmasının bu aşamada olmayacağını ama bu aşamada döviz talebinin azalmasıyla beraber merkezin rezervlerindeki sızıntının az ama yüklemenin fazla olması kaynaklı bir rezerv artışı olacağını düşünüyorum. Döviz kuru tahminimde şöyle, biliyorsun baştan beri söylüyorum hep. Sene sonu 40 beklentimle kurun kademeli bir şekilde böyle bebek adımlarıyla yükseleceğini ama bu yükselişin reel bir yükselişe işaret etmeyeceği kanaatindeyim ben.
Peki, buradan bir sonraki aşamada reel sektöre geçeceğiz. Şimdi reel sektör açısından biraz önce bahsettiğin gibi işler, koşullar zorlayıcı hale geldi. Özellikle tabii kredinin faizinin yükselmesinden ziyade kredinin bulunabilirliği ortadan kalktı. Onu söyledik yani, hani 3'ten 2'ye inince gecelik bile kredi kullandırsa sana banka, limitin üstündeyse kullandırdığı kredinin kabaca %75'ine kadar gelen zorunlu karşılık ve menkul kıymet tesisini 1 yıl boyunca tutmak zorunda. Dolayısıyla yani, hani sen bankasın, normalde bankalar şey gibi, bu sanayideki yüksek fırınlar gibi, söndürdüğün zaman tekrar çalışması çok zor. Çok kredi zor. Vermeden bankanın yaşaması da çok zor. Banka vermek ister normalde. Ama şu an geldiğimiz noktada bankalar istese de sınırın üstündeyse veremeyecek noktaya gelmiş olabilir mi? Bir. İkincisi, verebileceği o %2'lik sınır çerçevesinde zaten bir içsel büyümesi var kredi piyasasının. Hali hazırda devamlı dönen kredilerle birlikte yeni krediye pek de alan kalmamış gibi görünüyor.
Evet. Şimdi açıkçası bence Merkez Bankası ilk başta çok detayı düşünmeden, ki doğru yapıyor bence, direkt kredilerin tamamına yönelik bir düzenlemeye gitti. Yani sınırlama anlamında gitti. Çünkü bir atakla karşı karşıyaydı. Bu atağa hani şu iyi şu kötü davranıyor diye ayırma şansı yoktu. Bütünsel bir yaklaşım geliştirdi. Mesela sen yayın başında bana bahsettin. Mesela SPK'nın dün bir hani düzenlemeyle beraber, yani sene başında şirketlerin halka hazır için getirmiş olduğu sınırlamalar genel bir şeydi. Sonra zamanla baktı ki bazı spesifik desteklenmesi gereken alanlarda gevşemeye gitti.
Dur antiparantez bunu konuşalım.
Tamam.
Ondan sonra geçelim tekrar kredi piyasasına.
Bu bir benzerlik anlamda söyledim. Şimdi Merkez Bankası genel bir uygulamaya gitti. Ama zamanla bakacak ki mesela diyecek ki aslında tüketici kredilerinde özellikle ihtiyaç kredisi ve KMH tarafında ya da kredi kartı taksit tarafı daha büyük bir sorunmuş. Ben aslında onlara daha fazla yoğunlaşmam lazım diyecek ve bu noktada BDDK uhdesinde olan alanlar devreye girecek. Mesela kredi kartı taksit sınırlaması. Bunlar olunca Merkez Bankası da o genele yaymış olduğu sıkı adımların çok da gerekli hale gelmediğini görecek ve gevşemeye gidecek bence. Ama bu ne zaman olacak sorusunda bence bu hani 3 günde 5 günde ya olacağı benzemiyor. Bu en azından 1-1,5 ay gibi devrede kalacak gibi görünüyor. O yüzden bu noktada şirketler 3 tane temel riskle karşı karşıya. Birincisi nakit akış. Yani yıllardır konuştuğumuz hikaye. Çünkü bir şirket batacaksa nakit akışı yönetemediğinden dolayı batar. Nakit akış dediğinde de sen çok güzel söyledin. Yani %80 bile verse kredi bulamayacağı bir ortamda nasıl döngüyü devam ettirecek? Bu kritik bir nokta. Burada bir sorun var. Bunu dikkat etmesi lazım. İkincisi yüksek faizler ekonomi yavaşlatacaktır. Bu kaçınılmaz. Zaten bunu gözlemlemeye başladık bile ufak ufak. Bu biraz daha mesela Nisan-Mayıs'ta daha fazla olacak gibi. O yüzden ekonomideki yavaşlamanın şirketlerin hasılatlarına etkisi, cirolarına etkisi. Cirolar düşünce kapasite fazlası olan sektörlerde kar marjları gelecek ki Merkez Bankası bunu istiyor. O markupların ya da yüksek kar aşağı gelmesi. Karlardaki düşüşün şirket bilançolarına yarattığı etki göreceğiz ikincisi. Üçüncüsü ben iyi olsam bile ben tek başıma yaşamıyorum ki. Yani şirket olarak söylüyorum bunu. Çünkü benim bir ekosistemim var. Benim müşterim var, benim tedarikçim var, benim ustam var, benim çalışanım var. Bu bir ekosistem. Bu ekosistemdeki bir tane oyuncunun sorun yaşaması tüm ekosistemi etkiler. Nasıl? Mesela benim müşterim bana ödememi 5 gün geciktirirse benim işletme sermaye ihtiyacım 5 gün artar. Ve benim normalde nakit akış yönettiğim düşünmeme rağmen dönüp karşılamam. O yüzden burada kredi riskinden bahsediyorum. Bu üç konuyu doğru yönetmek gerekecek. Bir de burada bir sorun var. Bu sorunu bilmiyorum nasıl anlatmak lazım. O da şu. Enflasyon muhasebesiyle beraber ortaya çıkan şirket finansallarını yorumlamakta zorlanıyoruz. Çünkü karşılaştırılabilir hale gelmiyorlar ve hani halkat şirketlerde de görüyoruz yani bazı şirketlerin karlarında bir patlama yaşandı ama reel öyle bir şey yok. Bazı şirketlerde karlılıkta ciddi bir erime yaşandı ama gerçekten öyle bir şey falan yok. O yüzden bu da dönüp bu az önce bahsettiğim şirketlerdeki sorunların ne kadarı gerçek, ne kadarı bilançosal olduğundan dolayı borsada şöyle bir durum ortaya çıkmaya başladı. Sanayi tarafı kötü gidiyor. Özellikle sanayi içerisindeki ağır sanayi tarafı kötü gidiyor. Ama tam tersi bankacılık tarafı da iyi gidiyor. Bu bahsetmiş olduğum durumun halbuki şunu düşünmek lazım. Ya sanayi kötü gidiyorsa bankalar kredi kime veriyor? Sanayiye veriyor. Sanayi kötüse niye bankalar iyi gidiyor? Burada herhalde şey de rol oynuyor. Yabancı beklentisi. Yabancı geleceksek ilk bankaya gelecek. O yüzden bu ayrım. Bakalım önümüzdeki bir ay bunu çok tartışacağız ve bunun ortaya çıkan anomalileri konuşacağız.
Hakikaten üzerine de çok konuşmak gerekecek gibi görünüyor önümüzdeki süreç içerisinde. Şimdi özellikle biraz önce bahsettiğin konuya da bir gireyim. Tabii halka arzlar geçen sene kurumsal finansmanın bir bacağı olarak karşımıza çıktı. Yani normalde aslında kurumsal finansmanın önemli unsurlarından biri halka arzlardır diyemezsin
bizde
yani.
Değil
hani
yani.
Öyle bir şey değil bizde. Ama son iki sene içerisinde özellikle de tabii bu eşit dağıtım ilkesi geldikten sonra bireysel yatırımcının da buradan işte kaç tavan gider abi bakış açısıyla her halka arza girmesiyle muazzam bir sayıya ulaşıldı. Fakat sonrasında biraz da haklı gerekçelerle çünkü küçüğü büyüğü hak edeni hak etmeyeni yatırımcı ilişkileri yönetecek bir bakış açısı olanı ya da kadrosu olanı olmayanı herkes piyasaya gelmeye başlayınca o noktada devreye girildi ve SPK çeşitli kriterler getirdi. Halka açılacak olan şirketler için hem aktif büyüklük sınırlaması hem de satış hasılatı sınırlaması getirdi. Fakat bunu getirdiğin zaman özellikle herkese getirildiği için bu kriter, bazı şirketler var Türkiye'de değerlemesi çok yüksek seviyeye gelmiş ama yaptığı iş gereği bilançosu yok. Yani hani şirketin işte hizmet şirketiysen böyle veya işte atıyorum biyoteknoloji şirketiysen ya da bir oyun şirketiysen milyar dolar değerlemeyi fonlar aracılığıyla bulabilirsin ama halka açılamazsın noktasına gelmiştik. Şimdi bunların bir kısmı devam etmekle birlikte bugün SPK'nın açıklamış olduğu akşamki bültenindeki ilke kararıyla beraber enerji, kimya, tarım ve savunma sanayindeki şirketler için satış hasılatı kriteri %75'e indirilebilecek bundan sonra. Böyle bir ilke kararı alınmış. Dolayısıyla hani aklı selim bakıldığında belli başlı yerlerin düzenlenmesi gerektiği netti. Bunun ilk adımı gelmiş gibi görünüyor. Ne dersin?
Evet. Şimdi finansal düzenleme teorisi kendi içerisinde tartışmaya açık bir konu. Yani bu dünyada tartışılan bir konu. Düzenlemeyi nasıl ölçekte ve nasıl bir kapsamda yapacaksın? Yani ve genelde şöyle bir ilke kararı vardır genelde. Düzenleme işine girdiğin zaman önce bir geneli düzenleyeceksin. Sonra baktın ki o geneli düzenleme bazı yerde gereksiz sıkıntılar yaratıyorsa o genelden özele doğru gideceksin. Sen çok güzel tarif ettin. Yani SPK önce baktı ki dönercisi, kebapçısı, midyecisi falan filan ya bu iş biraz sıkıntılı bir yere doğru gidiyor diye fark etti. Sonra döndü bir genel düzenleme yaptı. Sonra baktı ki genel düzenleme senin tasvir ettiğin gibi aslında hakikaten geleceği çok parlak olan, Türkiye'ye çok büyük katma değer veren, verebilecek ve yeni dünya sanayileri dediğimiz hani alandaki şirketleri etkilediğini görünce o genel düzenlemeyi özelleştirmeye başladı. Ben bunu çok doğal buluyorum. Bu önemli bir hikaye. Ama bence burada bu senin bahsettiğinde bir şey daha dikkatimi benim çekti. Şimdi bakın bu şirketlerin finansman tarafına baktığımız zaman iki tane ana kaynak var. Bir para piyasası, iki sermaye piyasası. Mesela Amerikan sistemine baktığımızda Amerika'da şirketlerin finansman ihtiyaçlarının yaklaşık %50-60'ını sermaye piyasasından yani halka arzlardan, tahvil ihraçlarından karşılıyor. Ama Türkiye'de %90-95 kredi kanalındaydı. O yüzden son iki sene halka arzlar ve tahvil ihraçları aslında bizim şirketlerin sermaye erişiminde yeni bir kaynağa beraber gitti. Bunlar iyi gelişmeler. Ama her iyi gelişme çocuk yürümeye başlamadan önce emekler ya, düşer ya, incitir ya. Bizim sermaye piyasası biraz böyle aslında. Yani yürümeye gideceğin yolda emeklemeler var. Emeklemelerde hatalar devreye girecektir. Bunlar doğal karşılamak lazım. Bu iyi bir süreçte gidiyoruz. O yüzden bu adımı iyi biliyorum ve olumlu buluyorum. Ama burada bir şey daha söyleyeceğim. Geçen seneki halka arz dünyasıyla bence bundan sonraki halka arz dünyası farklı bir şey olacak. Mesela geçen sene şöyle bir şeydi. Abi ne satarsan sat gidiyor. Alıyor, alıcısı var. Çünkü alıcısı rasyonel davranmıyor. Hani 10 tavan, 5 tavan falan gidiyordu. Bundan sonra öyle olmayacak. O yüzden de bundan sonra borsaya daha kaliteli isimler gelecek. Bunun yanında da gelecek vaat eden küçük isimlerle beraber bir dünyayla göreceğiz. Bence bu seçimden sonra başlar ama benim asıl gördüğüm hikaye büyük halka arzlar ki listede hepimiz biliyoruz, bekliyoruz. Bunlar Eylül, Ekim, Kasım ve yabancıların da gireceği halka arzlar olacak. O bizim borsanın
daha büyük ölçekli.
Daha büyük ölçekli. Yani ne bileyim 6 milyar TL halka arz büyüklüğü de üzerindeki rakamlardan bahsediyorum. Zaten var o rakamlar, herkes takip ediyordur. O yüzden yabancının gelmesiyle beraber de bizim borsada son 2-3 yıldır yaşanan o iyimser ama kalite sorunu olan performansın kalite tarafında destekleneceği bir hikayenin özellikle yılın ikinci arasında gelmesini bekliyorum.
Şimdi tabii biraz sermaye piyasasının kendi işleyişi içerisinde de problem oldu. Neden kesinlikle oldu? Yani yabancı yatırımcının çekildiği, biraz önce döviz piyasası için konuştuk. Yani normalde Merkez Bankası çıkacak, sürpriz bir adım atacak, 5 puan faiz artıracak ve kurdaki hareket 1-1,5 kuruş civarında kalacak. Ya sadece yeni talebi kesmiş oldu aslına evet bakarsak. Dolayısıyla hamle olmasa çok daha büyük maliyet oluşturacaktı, o ayrı. Ama eskiden olsa bu tür sürpriz hareketlerin yarattığı oynaklık etkisi aşağı yönlü çok daha belirgin olurdu. Hisse senedi piyasası için de öyle. Yabancıyı gönderdikten sonra biz bu piyasadan, yani çünkü yabancı gitmedi, biz gönderdik. Yabancıyı biz gönderdikten sonra bu piyasadan, bu sefer onun yerini büyük oyuncular doldurdu. Büyük yerli oyuncular. Tahtaları tutabilen, tahtaları yapabilen, şirketlerin yöneticileriyle, patronlarıyla ilişkilerini geliştirmiş olan vesaire. Burada hani hakikaten sermaye piyasasının işleyişini çok bozucu bir sürü şey yaşanmaya başlandı. Onun için hani bir yerden sonra hakikaten yabancı hayranlığı yüzünden değil, dengeli bir piyasa oluşabilmesi için yabancı kurumsal yatırımcı geldiğinde veya buradaki kurumsal yatırımcının etkisi biraz daha arttığında, çünkü önünde bir şey varsa yerli kurumsal yatırımcının alıp almamasını da onun vicdanına bırakıyorsun. Yerli kurumsalı bile bozduk birçok yerde. Yani bir sürü portföy şirketinde görüyoruz bunun etkilerini mesela. Gelen idari para cezalarına falan baktığın zaman anlıyorsun zaten her yerde. Dolayısıyla hani bir dengelenmeye ihtiyacı var Türkiye'nin. Bu hakikaten o dengelemeyi biz kendi içimizde belirleyemiyorsak herkes bir köşe başını tutmaya çalışıyor çünkü. O zaman yabancı kurumsalla ancak dengeleyebiliriz. Evet. Ne dersin?
Açıl yani piyasa mekanizması aslında yani değil mi? 200 yıldır dünyada genel kabul görmüş denklem hem şunu söyler. Piyasa mekanizması kendi içerisinde mutlaka dengeyi bulur. Doğru fiyatlamaya doğru bu işi götürür ve sağlıklı bir ortam ortaya çıkar. Ve bu sağlıklı ortam piyasa katılımcılarının bu işten zarar görmemesini beraberinde getiren daha güvenli bir ortam yaratır. Siz piyasa mekanizmasını bozduğunuz zaman o mekanizma merkez kaç kuvvetiyle gittikçe dengeden uzaklaşır. Dengeden uzaklaştığı için de sağlıksız fiyatlamalar, zarar gören yatırımcılar, doğru olmayan ortamlar devreye çıkar. O yüzden orada bir hata yapıldı. Zaten yeni ekonomi yönetimi bunun farkında. Ama bunu direkt düzeltmek de kolay değil aslında. Bu zaman almayla ilgili bir hikaye. Ben hep borsayı şuna benzetiyorum, havuza benzetiyorum. Havuzda su ne kadar fazlaysa o havuzda yüzmek o kadar kolaydır. Havuzda su azaldığı zaman o havuzda yüzmek riskli hale gelir. Hele ki o havuzdaki suyu bir tarafa süpürüp orada yüzelim dediğiniz zaman diğer tarafa atlayanlar kafalarını vurup incitebilirler. O yüzden bu havuzu tekrardan doldurmak lazım ama havuzu direkt doldurmak da zaman alıcı bir hikayedir. Çünkü havuz uzun süre boş kaldığı zaman havuzda yosunlanma olur, havuzda mikroplar gelişebilir. Bunu temizlemek de zaman alacaktır ve bunu temizlemek de bir dirayetli yönetim gerekecektir. Bu zaman alacaktır. O doğrultuda gidiyoruz ama yani o havuzu doldurmadan biz sermaye piyasanın sağlıklı hareket etmesine, sermaye piyasası sağlıklı hareket etmeyince de sermaye piyasasından elde edilen kaynakların şirketler tarafından doğru yönetilip Türkiye'ye katma değer yaratacağı bir ortama gelmesini beklememeliyiz. Bunu düzeltmemiz lazım. O yönde gidiyoruz. İstikamet o yönden umut verici ama bu zaman alacak. Çünkü geçmiş 3-5 yıl travma yarattı. O travmanın yaratmış olduğu yanlış fiyatlamalar yatırımcı nezdinde sorunları beraberinde getirdi. Yani bir tarafta asla hak etmeyecek değerlemeler var. Bir diğer taraftan ise piyasa değeri, defter değerinin çok altında olan büyük sanayi devleri falan var bu ortamda. Bu dengelenme zaman alacak ama bizim doğru adımlarımızı yaptığımız şekilde devam ettiğimiz müddetçe.
Fatih, çok teşekkür ediyoruz sana. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın.
Günaydın.
Seçim öncesi son işlem günü. Dolayısıyla hani zaten herkes alacağı pozisyonu 3 aşağı 5 yukarı aldı. Taşıyacağı pozisyona karar verdi. Ancak elbette bir taraftan işte geçmiş yıllara göre de çok az anket gördüğümüz bir seçim oldu. Onu da söyleyebiliriz herhalde. Seçim sonuçlarının ne olacağını bilmiyoruz ama seçim öncesindeki son duruş ve pozisyonunu bir kısaca değerlendirerek başlayalım istersen. Çünkü Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere hani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hemen hemen bütün söylemlerinde iki şey öne çıktı. Bir, ekonomik program devam edecek. İki, emeklilerle ilgili sıkıntının farkındayız.
Çünkü bu seçimde ana belirleyici, kararı değişmiş olan ve etkilenmesi gereken tüm partiler açısından söylüyorum. Kesim olarak 65 yaş üstü ve emekliler dile getirildi aslında bundan belirli bir süre öncesine kadar da. Yani konuşan seçim uzmanları, araştırmacıların tamamı emeklilere yönelik, 65 yaş üstüne yönelik söylemlerin sahada daha çok karşılık bulma ihtimalinin yüksek olduğu yönündeydi. Ki mesela işte dün bile Cumhurbaşkanı'nın işte Temmuz ayında 6 aylık gelecek enflasyon rakamlarına göre emekli maaşlarının tekrar masaya yatırılabileceği yönündeki söylemi yine bu doğrultuda değerlendirilmesi gereken söylemlerden birisi. Çünkü bir süredir konuşulan, işte muhalefetin kendine göre farklı öneriler getirdiği, iktidarın farklı açıklamalar yaptığı bir takım süreçler var çalışma hayatıyla ilgili özellikle. İşte bunların en başında da emekliler geliyor. Emekliler geliyor, memurlar geliyor. Şimdi mesela asgari ücretle ilgili olarak da asgari ücrette de sahada bir ara artış isteği var ama bu maaş artışının yol açacağı mali yükü daha öncesinde paylaşmıştık diyor Cumhurbaşkanı. Ama sonuçta yine gündem olarak hükümetin önündeki gündem maddelerinden birisi olduğunu anlıyoruz. EYT'nin getirdiği yük ve bozulmanın tamirinin zaman alacağından yine bahsediyor Cumhurbaşkanı. Memurlara yapılan ek göstergeyle ilgili olarak bu uygulamanın genişletilebileceği düzenlemenin bir hazırlığı olduğu ve bunun tamamlandığını. Küçük esnafın prim gün sayısındaki yaşadığı sıkıntının farkında olunduğunu ve bununla ilgili adımlar atıldığını. Yani sonuçta çalışma hayatıyla ilgili olarak son dönemde çok fazla konuşulan ve tartışılan başlıklarla ilgili hükümet gündeme aldığını ve bununla ilgili bir takım çalışmalar yapıldığını söylüyor. Ha ne zaman olur, olur olmaz bunlarla ilgili süreç beklenecek ama artık senin dediğin gibi işte pazar gününe, şurada iki günden de daha az bir vakit kalı artık seçimlere. Siyasi partilerin seçim kampanyaları ve seçim politikalarındaki son değerlendirmeleri duyacağız bugün hem genel başkanlardan hem de adaylardan. Çok fazla yeni söylem duyacağımızı zannetmiyorum ancak etkilemeye yönelik açıklamalar, aynı açıklamalar gelmeyi sürdürecek.
Bir de Amerika Türkiye ilişkilerine ilişkin gelişmeler var. Hızlıca ondan
o önemli bahsedelim. Çünkü bugün mesela silahlı hizmetler komitesinden, yani Temsilciler Meclisi'nden Silahlı Hizmetler Komitesi heyeti geliyor Türkiye'ye. Burada hem F-16 süreciyle ilgili gelinen nokta konuşulacak, hem de özellikle terörle mücadelede Ankara'nın Washington'dan beklentileri ve bu PKK-YPG ile mücadele diye giderken, mücadele ederken Türkiye, Amerika'nın verdiği destek konusundaki sıkıntı paylaşılacak. Bir bu. İki, aslında bence önümüzdeki dönemde çok konuşacağımız açıklamalar var. Gonca Şenay'ın bir röportajı var. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ticaretten sorumlu müsteşarı, yardım müsteşarı ve ekonomiden sorumlu müsteşarıyla eş zamanlı yapılan bir mülakat. Burada diyor ki son dönemde Türkiye piyasasına güven arttı. Bu doğrultuda çok hızlı somut adımlar atılacaktır diyor. Bu çerçevede Mayıs'ta 150 büyük şirketin de içinde olduğu şirket yatırım yapmak için, ortaklık kurmak için, üçüncü ülkelerde yine beraber iş yapmak için Türkiye'ye gelecekler. Hatta ilk somut adım olarak da hatırlarsın 2008 yılında da yapılmıştı. Amerika'nın bu ticari alanda, küresel alandaki en önemli ticari etkinliği olarak da değerlendirilen Tradewinds. Tradewinds'in İstanbul'da yapılması kararı alınmış. Bu kapsamda Amerikalı yatırımcıların Türkiye'yi çok cazip bir pazar olarak gördüğü ve birçok sektörle ilgili yatırım yapmak için burada olacakları söyleniyor bizzat elçiliğin müsteşarları tarafından.
Ki Eylül-Ekim ayından beri zaten buna hazırlık devam ediyor.
Hazırlık yapıyordu, somut olarak söylendi. Şimdi işte 150 şirketin geleceği net olarak açıklanıyor. Bu doğrultuda seçim sonrası da az önce çok detaylı olarak da konuştunuz Fatih'le de, ama bu kapsamda yabancı yatırımcının gelmesi veya buna ilişkin açıklamaların artmasıyla ilgili bir beklenti var. Bunlar da bunun ön adımları gibi gözüküyor.
Teşekkür ediyoruz Alican. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.